L.M. Leyla ve Mecnun. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala. 3. kaset A yüzü. Sayfa 72. Sayfalar bir bir açılırken Kara Piri'nin etini buduna Emine Hanım'ı sık sık başını kerevite koyup şekerlemeler yapıyordu ama Dil Şeker ile evin genç kızı kendilerinden geçiyorlardı. Leyla ile Kays'ın çölde buluşmaları bölümü okunurken Dil Şeker'in yaşmağı arasından kirpiğine takılı kalan gözyaşında o sahneyi bütün gerçekliği ve ayrıntılarıyla gördüm. Benim aşkım ile Dil Şeker'in kalbi arasında belki de ezelden kalan bir sevgi bağı vardı. Belki de ezel bezminde ruhlarımıza nasipleri dağıtılırken aşkı isteyen gönlüm o sırada bu kızın yanında duruyordu. Belki de orada benim nasibim yalnızca aşktan, acıdan ve heyecandan yazılmış, kader defterim bunlarla doldurulmuştu. Dil Şeker'in gözyaşını damıtan sayfamda bir minyatür eskizi yer alıyordu ve bu eskiz Efendim Fuzuli'nin kömür karasına dokundurduğu kirpi oku kaleminin izlerini taşıyordu. O anda kendimi minyatürün silik çizgileri arasında Leyla ile çölde buluşurken gördüm. Bedenim yarı çıplak, etrafımda kurt ile kuzu, aslan ile ceylan, kartal ile güvercin, aşkın büyüsüne kapılmış öylece oturuyorlardı. Leyla elini uzatmış, ''Ey vahşilere bildik, benimle yabancı olan, ey derdime derman, gönlüme sultan, beni tanımadın mı, Leyla'nı bilmedin mi, yoksa unuttun mu? Hani seninle ben küçücüktük, okula gitmiştik, sevmiş, sevişmiştik. Bir tende iki cam, bir kabukta iki badem idik.'' diye anlatıyordu bana. Evet, evet, burada Efendim Fuzuli beni resmetmeye çalışmıştı ve bu sahnede her şey ne kadar da benim hissettiklerime uygundu. Öykünün sonuna doğru içimde bugüne kadar gizlenen ruhun Kays'a ait olduğu gerçeğini bir kez daha gördüm. Yoksa 3000. beytim okunurken kendi mezarımın başında bekleyen Leyla'yı eski tazeliğiyle nasıl görebilirdim ki? Üstelik Dicle yamaçlarında beni dudaklarına layık görmeyen kızın hayali de yoktu artık gözümün önünde. Karşımda Leyla vardı. Amir oğullarından Mehdi'nin karabahtlı kızı Leyla. Ve ben Leyla için çöllere düşen çılgın, Mülevvah'ın oğlu Kays. Ama yine de ben Mecnun. Efendim Fuzuli'nin kölesi. Bir de BC'nin sırrı. Duygu dünyamın hayata yönelik penceresi. Beni iki kat aranılır yapan sır. Kara Piri'nin evinde öykümün sonuna gelindiği gece Dil Şeker fenalık geçirmişti. Evin genç kızı da gizli gizli akıttığı gözyaşlarını aşikar etmekten çekinmedi. Soranlara Leyla için üzüldüğünü söylemesinin yalan olduğunu ben biliyordum. O 2 ay evvel çarşıda gizlice elini tutan civelek oğlanın aşkıyla ağlıyordu. Onu yakan hasret alevi benim de içimi kavurmuş, bana Leyla'mı hatırlatmıştı. Kaderim güzelleri ağlatmak olmamalı diye düşünmeye başladım şimdi de. Leyla'yı aramak için çıktığım bu yollarda kısmetim hep gözyaşı olsun istemiyordum. Yoksa kendi gözyaşlarım kadar başkalarının gözyaşlarından, kendi hicranım kadar başkalarının hasretlerinden de sorumlu görecektim kendimi. İşin bir de farklı boyutu vardı. Satırlarıma gözlerini iliştirenler başkalarına hissettirmediklerini sandıkları acılarını benden gizleyemediklerini bilselerdi, acaba bana hangi duyguyla yaklaşırlardı? Daha doğrusu istemeden onların mahrem hayatlarını izlediğimi bilselerdi. Onlar benim yalnızca cildimi okuyorlar, sayfalarıma bakıyorlar, dış yüzümü görüyorlardı. Ama ben onların dışları kadar içlerini de biliyor, yüreklerinden geçeni anlıyordum. Bu bana acı veriyordu. Çünkü onların neşeli anları, kederli zamanlarından, üzüntüleri de sevinçlerinden daha büyüktü. Görünüşte hemen hepsi mutluydular ama derinlerde bir yerlerde daima hüzünlere batmışlardı. İnsanlar hep böyle mi diye düşünmeye başlamış, acaba Dicle yamaçlarında bıraktığım sevgili Leyla'mın da kederleri var mıydı diye merak etmiştim. O zamanlar şimdiki gibi yetilerim gelişmiş değildi. İnsanların kişiliklerini yalnızca parmak uçlarındaki kan dolaşımından kestirmeye çalışıyordum. Başkalarının mahrem hayatını bilmenin ne ağır bir yük olduğunu ilk kez Kara Piri'nin evinde anladım. Hane halkının ben yokmuşum gibi davranmaları, gözlerimin önünde pervasız tavırları olağanmış gibi yapmaları, hele yalnız kaldıkları zamanki davranış ve düşünceleri kendimi bir namus hırsızı gibi hissetmeme yol açtı. Söz gelimi, Kara Piri'nin kızının geceliğini giyerken arkasını bile dönme gereği duymaması beni çıldırttı. Ben hissedilmek, fark edilmek, muhatap alınmak istiyordum oysa. Yazık ki Kara Piri'nin sevgi yüklü kızıyla yalnız kaldığım o gecede ben Efendim Fuzuli'nin aşkı çoğaltan kölesi gibi davranmak istedim önce ve kirpiklerimi yumdum sıkıca. Ama başaramadım bir türlü gözlerimin karşımda soyunan güzelliğe kaymasını. İstanbul'un Bizans'tan kalan tılsımlı sütunlarını ve kiliseden döndürülen camilerini Maktul İbrahim Paşa'nın makbul olduğu zamanlarda Viyana seferinden dönerken askerlerine top arabalarında taşıtıp görkemli sarayının önünde kalan Bizans hipodromunun harabeleri arasına diktirdiği Venüs, Apollon ve diğer üryan Yunan heykellerini birer birer geride bırakarak gidiyorduk. Bunlar sanki torunların kepazeliklerini seyredip de ibret alsınlar diye donup kalmış beyaz günahlıların bakir ve bakireleri gidiler. Ama kader onları torunlarından uzaklaştırıp seyredenleri terletecek bir utancın ortasına atıvermişti. Ben, Karapiri'nin kalife astarlı kaftanına yasladığı elinde duruyordum. Yanımızda otelden kağıt, baharat ve ipek getiren çekik gözlü bir bezirgan vardı. İstanbul'a ilk defa geldiğini konuşmalarından anladığım bu adam çok meraklı biriydi. Bir ara onun BC üyelerinden biri olduğu zehabına bile kapıldım. Kenti tanımak istiyor, gördüğü her şeyi soruyordu. Dikkatini en çok da dikili taşların çektiğini biliyordum. Nitekim Kara Piri'yi sorularından bunalmışçasına anlatıyordu. Bu sütunların hemen hepsi Bizans'tan kalmadır. Halk eskiden hepsinin birer tılsımı olduğuna inanıyordu. Antik çağdan orta çağa geçen inanışa göre bu sütunlardan kimisi zelzeleye, kimisi yangına karşı şehri koruyordu ve bizzat krallar tarafından keşişlere okutturularak diktiriliyorlardı. Artık şehirler kurulur yahut onarılırken açılış törenlerinde tılsımlı sütunlar dikmek her memlekette yayılmıştır. İstanbul'da bunlardan pek çok vardır. Eski saray önüne Konstantin zamanında dikilen şu sütunun 1000 parça beyaz mermerden yapıldığı, dört tarafına canlı gibi duran asker figürleri yerleştirildiği, üzerine de peri yüzlü bir bakire heykeli konulduğu, bu bakirenin yılda bir kez bağırıp bütün kuşları başına topladığı ve gökte oluşan izdihamdan dolayı bazı kuşların ölüp yere düştükleri, halkın da kuşları kapışıp kutsal yiyecekler gibi şifa diye yedikleri bunların en ünlüsüdür. Tavuk pazarındaki şu sütunun yerinde eskiden kırmızı renkli son mermerden silindirik bir sütun varmış. Kent zelzeleden yıkılınca tamir esnasında tılsım olarak bu sütunu dikmişler. Tepesinde bir sığırcık kuşu rölyefi yer alırmış o zamanlar. Zelzeleden yıkılınca çemberlerle tamir etmişlerdi. Adı şimdi çemberli taş olarak kalmış. Kara Piri çenesini dinlendirecek kadar konuşmasına ara verdikten sonra yine sorulara boğuluyor, sonra yine konuşuyor, yine ara verip yine anlatıyordu. Şuradaki altı mermer direk, altı bilge insan adına dikilmiş. Bunlardan üzerinde tunçtan kara sinek resmi olanın devamlı bir sinek sesi çıkardığına ve bu yüzden sivrisineklerin İstanbul'a giremediğine, tepesinde kurt motifi taşıyan sütun sayesinde İstanbul civarındaki koyun sürülerinin çayırlarda çobansız gezebildiğine, birbirine sarılmış iki sevgili heykeli bulunan sütuna da geçimsizlik çeken karı kocaların sarılmaları halinde aralarının düzeleceğine inanılırmış. Hala inananlar bile var. Diye başını ve elini salladı Kara Piri, batıl inançlara kapılmadığını gösterir bir eda ile. Arasta'ya doğru yaklaştıklarını görünce de şehir tur rehberliği görevinin bitmekte olduğuna sevinip son bir gayretle bildiklerini yanındaki tacir ile paylaştı. İstanbul'da bunun gibi salgın hastalıklara, yangına, düşman saldırısına, ahlakın korunmasına, velhasıl akla gelebilecek her şeye bir tılsım bulmak mümkündür. Halk daha 12 yıl evvel Rum ve Ermeni mahallelerinden bazılarında bir Yeniçeri ağasının İstanbul'u yılan, çıyan, akrep gibi haşerattan koruyan, üç başlı ejderha motifli burma sütundaki yılanlardan birinin başını kılıcıyla vurup kırmasından sonra şehre yılanların dolduğunu söyleyerek ortalığı velveleye verdiklerini ve padişahın askerleri tarafından fitnenin önünün zor alındığını hatırlıyor. İbrahim Paşa'nın sefer dönüşü yüzlerce asker ve ordudaki top mandalarına çektirerek İstanbul'a getirdiği heykelleri halkın hoş karşılamamasının asıl nedeni biraz da bu huzursuzluk idi. Kara Piri'nin anlattıklarını bezirgan ile birlikte ben de masal gibi dinledim. Nihayet İbrahim Paşa'nın belki de sultanın sarayına nispet olsun diye böylesine görkemli yaptırdığı sarayı sağımızda bırakarak Arasta'ya vardık. Önü saçaklı küçük dükkanların çepeçevre kuşattığı bir genişçe avludan ibaret olan Arasta, sefere çıkılırken orduya çağrılan zanaatkarlar örnek alınarak kurulmuş bir çarşıydı. Kara Piri'ye göre İstanbul'da belli mesleklere ait arastaların en önemlisi içinde hasta bölüğünden mürekkepçiler, kağıt tüccarları, ciltçiler, ebruzenler, minyatür ve tesip sanatçıları, ivit ve hokka imalatçıları, gümüş işçileri ve simkeşler, ibrişim ve iğnecilerin bulunduğu bu arasta idi. Kırtas eminine bağlı olarak lonca sistemiyle çalışıyordu. Önünde papirüslerin, parşümenlerin, Bağdat, Pekin ve Viyana kağıtlarının ayrı gözlerde tomarlanıp müşteri beklediği bir dükkanı geride bırakarak beraberimizde gelen bezirgan ile buluşacak olan Rüstem Ağa'nın dükkanına girdik. Müteferrikalardan olan bu yaşlı adam ayaklı, değişik melodiler çalabilen boy boy çeşit çeşit saatler yapıyordu. Dünyanın pek çok yerinden kendisine müşteri gelir, ya istediği ebatta bir saat siparişi verir yahut dükkanında sıra sıra duran saatlerden birini hamallara yükleyip alıp götürürdü. İmalathanesinde 100 kadar kalfa ve çırak çalıştırdığı biliniyordu. Onun saatçilik fenindeki başarısı, yaptığı saatlerin kirişini saksağın bağırsağından kendi elleriyle çekmesindeydi. Dükkanının önünde kurutulmaya bırakılmış pis kokulu ipliklerin aslında üzerine koku giderici, kimyasallar sürülmüş saksağın bağırsakları olduğunu o zaman anladım. Saat rakkaslarının baş döndürücü hızını geride bırakıp değirmiş iltelere oturarak eğimli rahleleri üzerine koydukları sayfalara tasvirler çizen nakkaşların bulunduğu dükkana girdiğimde yeni evin burası olduğunu, en azından birkaç hafta burada kalacağımı anlamıştım. Dükkanın ortasında renk renk boyaların konulduğu çini fincanlarla dolu yuvarlak bir tezgah duruyordu. Tezgahın ortasında tel taraklar, içi kum dolu kaseler, yarısı suyla dolu bardaklarda ince uçlu fırçalar, mühreler, mıstarlar, maktalar ve keskiler vardı. Tezgahın çevresine birbiri ardına yan oturmuş bu temiz yüzlü insanlar yaptıkları CD tasvirler için günlük hesabıyla 3 ayda bir maaş alıyor ve sipariş üzerine kitap nakışlıyorlardı. Arada sırada çok özel resimler de çiziyor ve bunları değerli müşterilerine sunuyorlardı. Ustaları atölyede bulunmadığı zamanlarda vahnameler ve cinsel içerikli kitaplara açık saçık tasvirler yapmaktan da gizli bir zevk duyuyorlardı. Sanatları uğruna birçoğu sonunda gözlerini görme yetisini kaybeden bu adamlar ömürlerinin sonlarını genellikle başkalarının desteğine muhtaç yaşıyorlardı. Kendilerini teselli için olsa gerek birbirlerine nakış yapa yapa gözlerinden olan ustalarının ezbere nasıl güzel öykü sahneleri çizdiklerini imrenerek anlatıyorlardı. Ben birçoğunun yüzünde yaptıkları güzel tasvirlerin ruhlarındaki iz düşümü parlayan bu insanların önlerindeki sayfaların tasvirlerini gözden geçirirken hepsi birden ayağa kalkıp kapıdan giren yaşlıca bir zatı selamladılar. Meğer onların üstadları sayılan Nasuh Efendi imiş bu. Padişahın ordusundayken güzel matrak talimleri yaptığı ve herkesi acı kuvvetine hayran ettiği için matrakçı Nasuh Usta diyorlardı ona. Saray Nakkaşhanesi'nin baş ressamı idi. Efendim Fuzuli onun ismini sık sık anar, kendisini tanıdığını söylerdi. Sultanın Bağdat'ı aldığı seferde o da varmış meğer. Hatta yolculuk sırasında gidilen yerlerin, bu arada efendimin kasabası olan Hillel'in de minyatürünü yapmışmış. Karapiyeli ile tanışıyorlarmış meğer. İki gün evvel sözleşip bu vakitte Nakkaş Haydar'ın dükkanında buluşmaya söz vermişlermiş. Nasuh Usta beni çok merak ettiğini söyleyip Karapiyeli'den kendisine gösterilmemi istedi. Gerçekten de beni eline alır almaz öpüp koklayarak uzun uzun Efendim Fuzuli'den bahsetti. Birkaç sayfadan dizeler okuyup hayranlığını belirtti. Sonra Haydar Usta'ya tembihte bulundu. Yiğidim, içimizde şiirin kıymetini en çok sen bilirsin. Fuzuli üstadımın Leyla ve Mecnun kitabıdır. Özenesin ve güzelleştiresin. Bu sözler karşısında varlığım şiddetli rüzgarlara kapılmış gibi titredi. Bir an, evet işte bu benim ve bu benim hikayem diye bağırmak geçti içinden. Bu çarşının ve bu nakkaşhanenin bana güzel bir yuva olacağını düşünüp sevindim. Kıyamete kadar huzurla oturabileceğim bir yuva diye geçirdim içinden. Ben amiroğullarından Mülevvah'ın kaderi hazin yazılmış şehzadesi Mecnun, Efendim Fuzuli'nin kölesi, onun kitabında yaşıyorum. Ve sen neredesin Leyla? Sayfa 79. Kalay-ı marif satılır suklarında, bazar-ı hüner madeni ilmi ulemadır. Söyleyen Nedim. Manası, bilgelik kumaşı satılır bu kentin çarşılarında, hünerin pazarı kurulur, baştan başa bir bilim ve bilginler ocağıdır ve selam. Bölüm 7. Bu, güzellik salonlarında uyandığım ve müstesna renkler ile boyandığımdır. Nasuh Usta'nın kalfalarından olan Nakkaş Haydar Ağa gerçekten de şiirin kıymetini biliyordu. Efendimin dizelerini okudukça sevincinin artmasını, kalbinin hızla vurmasından anlıyordum. Arada sırada tekrarladığı dizelere benzer kendince dizeler mırıldanırken sanki nigari mahlasıyla yazdığı şiirleri efendimin beyitleriyle örtüştürmeye çalışıyor, nakkaş kalfalarına arada sırada beyitler okuyup yorumlar yapıyordu. Öykümün akışı içinde nerelere, hangi tür tasvirler çizileceğini, hangi malzemelerin kullanılacağını tek tek anlatıyordu. Bölümlerim arasında boş bırakılmış yerleri ayırabilmek ve bu arada sayfalarımın alt kısımlarındaki delil sözcüklerini kaybetmemek için bazen öykümü ezberlemeye yelteniyor, bazen de içinden bu beyitlerin anlamları arasında şifreler arıyordu. Anladım ki Haydar Usta'nın BC'den haberi vardı. Resim çizilmek üzere dağıttığı sayfalarındaki beyitleri alelacele kopya etmesi de bunun içinmiş gibi geldi bana. Eğer sıralama yahut ciltlemede bir değişiklik yahut kazara bir kayıp sayfa söz konusu olursa zorda kalmamak, VC adına görevinde ihmal göstermemek istiyordu. Parçalanan cildimden nakış için ayrılan sayfalarım, kalfaların ustalıklarına göre paylaştırıldığı geceden itibaren Haydar Usta ta ilk beytimden başlayarak beni okumaya koyuldu. Bazen Fuzuli mahlasıyla yazılmış gazellerime hayran kalıp bunların nigari mahlasını taşımadığına üzüldü. Bazen içinde Arşiye Akeldan'a ait bir iz ve bir sembol aradı. Bazen öykümün akışından ipuçları yakalamaya çalıştı. Öyküme ait sahneleri sayfa boşluklarıma çizen kalfaları her kontrol edişte de efendim Fuzuli'nin eskizlerini tekrar tekrar gözden geçirdi. Böylece bir yandan çizilen minyatürlerin öyküme uygun olduğunu kontrol ederken diğer yandan efendim Fuzuli'nin çizgilerinin ana hatlarıyla korunmasına da özen gösteriyordu. Hatta kalfaları onun ilk defa bu kadar titizlenerek çalışmasından bunalıp arada bir güvensizlik bunalımının baş göstermesine bile kapı aralamışlar. Bugüne kadar meğer ustalarını tanıyamamış olmanın dedikodusunu yapmaya başlamışlardı. Bir parçam benden koparılmıştı ya, çizilen nakışları en çok ben merak ediyordum. Acaba insanlar beni nasıl hayal ediyorlar ve bu nakkaşlar beni ne kadar tanıyorlardı? Sayfalarıma efendimin anlatımlarına uygun sahneler çizecekleri kesindi ama acaba beni bana ne kadar benzetebileceklerdi? Sabırsızlanıyordum. Kalfalar daha evvel çize çize usta oldukları sahneleri belirleyip raflarda duran Nizami Hamsesi'nden ilgili nakışları tekrar gözden geçirdiler. Oralarda çizilen resimlerime baktılar. Ancak efendim Fuzuli nakışlanmam için öyle yerlerde boşluk bırakmış veya öyle ilginç sayfalarda yer ayırmıştı ki bunların diğer mesnevilerde örneklerini bulmak yahut o sahnedeki ruh halimi veya tavrımı belirlemek olası değildi. Örneğin bütün giysilerimi ve kıymetli mücevherlerimi verip avcının tuzağına düşmüş ceylan yavrusunu kurtarmam veya kendimi zincire vurdurup Leyla'nın köyüne gitmem. Orada birbirimizi görünce düşüp bayıldığımız sahneler bunlardandı. Öte yandan Leyla'nın doğum sahnesi ve yapılan şenlikler, okulda diğer çocukların arasında yan yana oturup ders dinlediğimiz, Leyla'nın okuldan alınması üzerine arkadaşlarımın beni kırlara götürmeleri, babamın beni çöllerde bulup eve dönmem için yalvarması, dünürcülerin Leyla'nın çadırına gidip onu benim için istemeleri ve amcamdan "Bende deliye verilecek kız yok" yanıtını almaları, aklımın başıma gelmesi için dua etmek üzere Kabe'ye götürülüşüm ve eşiğe başımı koyup "Tanrım aşkımı arttır" diye ettiğim dua, geri dönüşte yine çöllere düşüp vahşi hayvanlarla dost olmam ve hepsinin çevremde dolanmaları, İbn-i Selam'ın Leyla'yı görüp çarpılması ve düğünleri, Yiğit Nevfel'in ordularını toplayıp Leyla'yı bana almak için amcamın ordusuyla savaşması, İbn-i Selam ölünce Leyla'nın yas tutuyormuş gibi yapıp aşk hasretiyle ağlaması, sonra gelip çölde beni vahşilerle otururken bulması, annesine vasiyet etmesi ve ölmesi, benim ölüm haberini alıp mezarın üzerine kapanarak can vermem. Hepsi tek tek ve özenle çiziliyordu. Her nakış tamamlandıkça Haydar Usta onu yeniden kontrol ediyor, bir yandan renklerin ve desenlerin kontrastlarını incelerken, diğer yandan Bağdat Bilimler Akademisi'ndeki Süryani kütüphaneciden kendisine ulaşan BC gizemlerini tanımaya, Hilleli şairin Bağdat'taki günlerinden bu kitaba yansıyan hatıraları anlamaya, çözmeye, belki keşfetmeye çalışıyordu. Henüz hakkımda bir şey bilmediğini anladım. Söz gelimi BC şifrelerinden ve bu şifreleri beyitlerim arasında araması gerektiğinden haberi yoktu. Bütün yaptığı çizimler üzerinde durup belki bir define haritası çözer gibi İştar Tapınağı'nın yerini ve kapısını kendisine açacak bir mucize beklemekti. Onun bu tavırları beni biraz olsun rahatlatmıştı. Demek ki BC henüz benim düzenleniş biçimim hakkında Bağdat'ta kalan hançer veya efendimin matara kayışına astar yaptığı şerit hakkında bilgi sahibi değildi. Eğer bunları biliyor olsalardı, Nakkaş Haydar beni ele geçirir geçirmez resimlerime değil de şiirlerime dikkat kesilirdi. Nakkaş Haydar'ın Osman ve Pervane adlı iki öğrencisi vardı. Maharetli ve yetenekli iki nakkaş olacakları her hallerinden belliydi. Erdebil kedisinin ense tüyünden koparılmış ince kıllardan yaptıkları fırçalarıyla sayfada çizgi çizerken yahut spiral çekerken o tüyler ellerinde neredeyse bir tek saç teline döner, incelir, incelir hayale dönerdi. Toprak boyaları, kırmızı ve çivit alaşımlarını, alkol ve kimyasal eczaları uygun ölçülerde karıştırarak elde ettikleri renkleri sayfaya geçirirken öyle sanatlar gösteriyorlardı ki sırf onları çalışırken görmek üzere insanlar bu atölyeye geliyor, bazen saatlerce kalıyorlardı. İşte beni en güzel bu ikisinin renkleri anlattı ve hatta bütün öykü boyunca çizilen, bütün tasvirlerin içinde bana en çok benzeyen Mecnun yüzünü Leyla'nın mezarı üstüne kapandığım zamanki sahnede Kalfa Osman çizdi. Nakkaş Haydar'ın atölyesinde pek çok ziyaretçim olduğunu söylemeliyim. BC ile alakaları olmayan, BC diye bir şeyi hiç duymayan, yalnızca sanat endişesiyle ve şiir aşkıyla beni görmek, tanımak isteyen insanlardı bunlar. Bastonuna dayanarak iki büklüm kambur sırtını zor taşıyan Müftü Lütfi Efendi'yi, parantez, Kolombus İstanbul'a gelip de denizcilikle ilgili keşif projelerine himaye aradığı vakit Sultan II. Bayezid'e "Bana gemiler verin, size yeni bir dünya vereyim." dediği zaman sultanın "Bu keferenin söyledikleri araştırıla" diye işi havale ettiği ilim heyetinin başkanı bu adam imiş ve "Ahir zamanda yeni dünya mı olurmuş?" diye Kolumbus'un teklifini sultana reddettirmiş. Parantez kapandı. Kanun koyucu nezdinde elçi iken ülkesine sandık sandık kitaplar ve bir de lale soğanı gönderen Avusturyalı diplomat Baron Vazpeki, paşaların özel kitaplıkları için siparişler veren bazı kütüphanecileri, okuma meraklısı mollalar ve daha birçok kimseleri bu arada sayabilirim. Hepsi sayfalarım arasında küçük molalar vermekten haz duyan, bilgelik ve hüner şehri İstanbul'un zarif insanlarıydı bunlar. Ziyaretçilerim arasında mutlaka söz etmem gereken 6 kişi vardı ki onları size anlatmazsam öykümün bu kentte ne derece önemli bir yer tuttuğunu yeterince idrak etmemiş olursunuz. İlk önce Balıkesir'de Saraç Çırağı iken İstanbul'a gelip mektep medrese yüzü görerek şiire yönelen ve Yavuz Sultan Selim Han zamanından itibaren İstanbul zarifleri arasında saygın bir yeri olan Satılmış Efendi geldi. Ona İstanbul'da Satı Bey diyorlardı ve Bayezid Han Camii avlusunda bir remilci dükkanı var. Bu dükkana devrin şairleri ve şiir heveslilerinin gelip şiirler okuduklarını, yeni yazdıkları şiirler hakkında dükkan sahibinin eleştirilerini dinlemek istediklerini bilmeyen yok. Onu gözümde çok büyütmüş olmalıyım ki karşıma kısa boylu, zayıf, köse sakallı bir ihtiyarcık çıkınca olamaz dedim içimden. Koca şair Zati Efendi bu ufak tefek adam olamaz. Ama olmuştu. İşte ünlü şair Zati Efendi'ydi karşımda duran. Üstelik de öyküme göz atarken kalbinden "Ah keşke bu dizeleri ben yazmış olsaydım" diye geçirdiğini biliyordum. Diğer ziyaretçilerimden üçü henüz Fatih Medresesi'nde yüksek öğrenim görüyorlardı ve ortak özellikleri tarih ve edebiyata karşı duyarlılıklarıydı. Aralarında konuşmalarından anladım ki birisi Fatih Camii müezzininin oğlu Abdülbaki, ötekisi Gelibolu kasabasından gelmiş olan Ali, diğeri de Saadettin Molla idiler. Bana gösterdikleri saygı ve efendim Fuzuli hakkında söyledikleri övücü sözlere bakarak bilimde ve edebiyatta yetenekli öğrenciler olduklarını, eğer talihin rüzgarları ters esmez ise ileride büyük adamlar olacaklarını düşündüm. Son ziyaretçilerim en büyük itibarı gördüğüm Hayali Bey ile şairlerin yaşam öykülerini yazmayı kendisine iş edinmiş olan Aşık Çelebi idiler. Hayali Bey beni bir yandan sayfa sayfa okuyor, diğer yandan Nakkaş Haydar Usta'ya düşüncelerini söylüyordu. Hatta bir ara efendimin hediyesi olarak beraberimde getirdiğim gazelleri koynundan çıkardı ve onlarla aynı ölçü ve uyakta yazdığı kendi şiirlerini, parantez, o bunlara nazire diyordu, parantez kapandı, art arda okuyup ağladı. Aşık Çelebi de efendimin hayatı hakkında daha çok bilgiyi nasıl elde edebileceğini ve bunları kitabına hangi üslupla yazabileceğini hesap edip duruyordu durmadan. Bu güzel yüzlü adamla karşılaştığım zaman konuşabiliyor olmayı çok isterdim. Öyle ki başka hiçbir zaman söz yeteneğine sahip olmayı böylesine kuvvetle arzu etmemiştim. Düşünsenize bir kez, eğer Aşık Çelebi ile karşılaştığımda efendim Fuzuli hakkındaki bilgi ve hatıralarımı anlatabilseydim, bunlar onun Meşair-i Şuara adını verdiği biyografi kitabında ne muhteşem bir bölüm olur, ne mükemmel nakışlarla süslenirdi. Belki de o benim anlattıklarımdan başlı başına bir kitap yazar, Hilleli Efendimi bütün Türk illerine tanıtırdı. O gün konuşamamıştım ve bu bana itibar bağışlayan efendimin üzerimdeki hakkını yeniden hatırlayıp bir kez daha üzülmeme yol açtı. Derinlerde bir yerde efendime layıkıyla teşekkür edememiş olmanın acısını duydum. Aynı acıyı yıllar sonra Fuzuli ölmüş haberini aldığım günde hissedecektim. Onun hakkını hiç ödeyememiştim zaten ben ve asla da ödeyemeyecektim. Gerçi bundan böyle dizelerimi okuyanlar hep onu hatırlayacaklar ve ardından güzelliklerini konuşacaklardı ama ben çöl güzelinin sevdasını başkaları farkına varmasa da onun sayesinde yüceltmiş olmanın ezikliği altında hep çalınmış zamanlarda yaşamaya mahkum kalacaktım. Başkaları bende muhteşem bir aşk tecrübesi görecek ama ben hep ödünç aşklar yaşayacaktım. Nitekim şimdi de özümde bir köleydim. Efendim Fuzuli'nin kölesiydim. Ama nereye gitsem sultanlar gibi karşılanıyordum. Galiba efendim o ünlü dizesini kendisi için değil de benim için söylemişti. Padişah gibi bir köle, muhteşem bir dilenciyim. Üsküdar'lı Nakkaş Haydar'ın cilt evine götürüldüğümde işkenceye sıkıştırılmış bir kitabın üzerine yüksekten düşen giyotinin sesiyle ürperdim. Buradaki her şey Babil zindanlarındaki işkence aletleri gibiydi. Arşiye Akelda'nın onca yıl ülkeden kaldırmaya çalıştığı suçların cezası buradaki eşyalara benzer eşyalardan yansıyordu mahkumların bedenlerine. Bir ara BC yahut altın ilah heykellerinin peşindeki hırsızların da bu aletlere yabancı olmadıklarını düşünüp titredim. Çünkü burada gözlerimin önünde çuvaldızlarla derileri deliyorlar, falçatalarla gön yontuyorlar, mukavvaları ağır mermerler altına bastırıyorlar, kağıtları ibrişimlerle dikiyorlar, kapakların üzerine pirinç şemse ve köşebent kalıplarını el işkenceleriyle sıkıştırıp günlerce öylece bekletiyorlardı. Aynı eşyalar kullanıldığı, aynı işler yapıldığı halde bir nakkaşhane ile bir zindan arasında ne büyük fark vardı. Birinde insan yaratılışının en estetik boyutta güzellik anlayışına kapı aralanıyor, diğerinde insan ruhunu en ziyade kıskaca alan insanlık dışı tavırlar sergileniyordu. Bir falçata yahut bir iğne burada güzellikler yaratırken orada acı veriyordu. Burada bıçaklar güzelliği tıraş ediyor, orada güzel boyunlardan kan akıtıyordu. Orada aynı çengelleri kullananlara cellat, burada sanatçı deniyordu. İnsanın bir niyet ve düşünce ile anlam kazandığını düşündüm. Demek ki insanlar niyetlerine göre iyi veya kötü, güzel veya çirkin olabiliyorlar. Eşyaya bakış açıları da buna göre oluşuyordu. Ruhlarını şeytana satanlar ile Rahman'ı adayanlar da işte bu ince çizgi ile birbirinden ayrılıyordu. Birileri zamanı çoğaltıyor, diğerleri harcayıp tüketiyordu çünkü. Birileri iyi şeylerle hayata anlam katarken, diğerleri hayatın kötülüklerine tapıyordu. Bunları düşündükten sonra nakkaşhanede bunca güzel resimlerle beslenen estetik ruhumu birdenbire vahşi ürpertiler kapladı. Bunun bir sınav olduğunu ve ruhumu törpülemem gerektiğini düşündüm. Çaresiz her gördüğüme tahammül edecektim. Öyle de oldu. Önce yapraklarımı sıkıştıra sıkıştıra diktiler. Feryadımı kimseciklere duyuramadım. Ardından işkenceye koyup tırnaklarımı sökercesine üzerime giyotin düşürdüler. Çığlıklarım ölüleri uyandıracak gibiydi ama cilt evindekiler oralı olmadılar. Sahtiyen üzerine altın yaldız şemse koyarak hazırladıkları miklepli bir kapak içine ebru teknesine batırılmış kartonlarla bağladılar beni. Çırpınışlarımın hiçbiri fayda vermedi. En son cildime vernik sürüp karanlık bir sandık içinde üzerime ağırlıklar bastırdılar. Sesimi duyuramadım. Hatta hiç sesim çıkmaz oldu. Tam 3 gün sürdü bu azap. Leyla'nın adı dilimde, sevgisi kalbimde, resmi bağrımda ve hayali de baş ucumda diyeydi bütün tahammülüm. Yoksa ben olmaktan çıkmış, kendimi kaybetmiştim. Hassan Ciltçiler Loncası'nın en güzel Hatayi nakışlarını yapan Nakkaş Haydar, beni gün ışığına çıkarıp da keten elyafı ile tozumu toprağımı silip silkelerken, yeni görünüşüme bakmak geldi aklıma. Aman Allah'ım, bu ben miydim? Ben bir köleydim ama şahane giysiler içinde buldum kendimi. Bu bilgelik kentinin zarif adamlarıydı bana bu güzelliği veren ve içindeki güzelliği suratıma yansıtan. Altın işlemeli kaftan giymiş bir şehzade gibi görünüyordum. Bu çarşıya neden Arasta, parantez süslenme evi, parantez kapandı dediklerini o vakit anladım. Belime korse konulmuş, yüzüme gözüme sürmeler, allıklar sürülmüş, saçım ve perçemlerim taranmış. Sanki bir gerdek için hazırlanmıştım. Onca eziyeti görüp 3 gün zindanda güzellik ve estetik adına işkence gördükten sonra şimdiki görünüşümden ötürü kendime güvenimi bir kat daha arttırdım. İşte o an çok istedim Leyla'nın yanımda olmasını yahut onunla yeniden kucaklaşmayı. Leyla, seni aramak için yazık ki iradem elimde değil. Beni getiren de, gönderen de, satan da, alan da başkası. Ben sana gelemiyorum, bari sen getirt. Sana satılamıyorum, bari sen al. Sayfa 88. Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Ben kimim? Saki olan kimdir? Mey'ül sahba nedir? Söyleyen Fuzuli. Manası, aşk ile öyle sarhoş olmuşum ki artık bilmiyorum dünya nedir? Ve bilmiyorum ben kimim? Bana bu içkiyi sunan da kim? İçki ve kadeh nedir? Bölüm 8. Bu, abdal kongay ışığın peşime düştüğü ve binbir düşüncenin başıma üştüğüdür. Ben Topkapı Sarayı'nın kapısından girdiğim sırada Nakkaş Haydar'ın cilt evinden 7 güvercin havalandı. Ayaklarında dünyanın değişik yerlerindeki BC üyelerine ulaştırılmak üzere küçük pusulalar taşıyan 7 posta güvercin idi bunlar ve Nakkaş Haydar Usta Bir gelin kem bakışlardan ve yavuz ellerden ancak bir sarayda korunabilir ve sonsuza kadar yaşar diye yazmıştı. Aynı anda ahır kapısındaki Bektaşi zaviyesinden de iki erkek güvercin havalanmış ve bir saat kadar sonra üçüncü bir güvercin ile Nakkaş Haydar'ın dişi güvercinlerinden biriyle geri dönmüşlerdi. Bu zaviye Kongay Işık Abdallar ile Şah İsmail'in istihbarat servislerine hizmet eden gezginci Kalenderi dervişlerin konaklamaları ve haber alma hizmetlerini yürütmeleri için kurulmuş ve sarayın hemen burnunun dibinde bir elma bahçesi içine gizlenmişti. Cildimi yapan Ahmet Usta'nın dükkanında Nakkaş Haydar tesadüfen keşfettiği zaman öğrendim bunları. Cilt evinde işkenceler arasında canımın acıdığı günlerden birinde Ahmet Usta'ya bir Işık Abdal gelmiş ve okumak için yeni kitaplar aradığını söylemişti. Belinde teber, kolunda tesbih, kulağında küpe, göğsünde ve pazularında zülfikar dövmeleri yer alıyordu ve abasının altında giysi olarak yalnızca bir kuşak ile dizlerine kadar bir etek vardı. Usturaya vurulmuş başından melami serpuşunu çıkarıp, çayının demine kuşağında sakladığı esrar kutucuğunun demini karıştırarak içerken Nakkaş Haydar, açıkta kalan zekerine bir halka takılı olduğunu görüp, ''Baba Erenler, kuşu tuzağa bende elemişsin.'' diye takıldı. İkide bir de havalanıyor da diye karşılık verdi Işık Abdal ve sohbeti koyulaştırıp gezdiği yerlerden, tanıştığı insanlardan, şahit olduğu akıllara durgunluk verici olaylardan ve devlet siyasetinden uzun uzun anlattı. Ahmet Usta onun bir amaç için kendisini ziyaret ettiğini daha başından anlamış. Bir bahane olarak Nakkaş Haydar'ı da cilt evine çağırarak sohbete katılmasını sağlamıştı. Nakkaş Haydar bir abdal dermiş için okuma yazma bilip bunca derin fikirler yürütmenin normal olamayacağına karar verdiğinde konuşulanları ölçüp tartmaya başlamış, bu dazlak tıraşlı garip kılıklı abdala bir mim koymuş, hatta peşine bir adam bile takmıştı.